Ayrım 11, sayfa 106. Erol'un lafa karışması tam zamanında olmuştu. Mine üstünden ağır bir yük kalkmış gibi minnetle sevgilisine baktı. Verdiği cevap tam onun her zamanki olgunluk ve anlayışına uygun düşmüştü. Bu konuda karısını serbest bırakmaya kararlıydı. Böylece yaşlı kadına daha ilk karşılaşmalarında sert ve kırıcı bir cevap vermesine de engel olmuştu. Yine de içinde buruk bir kırıklık hissediyordu. Bu yaşlı kadınla galiba anlaşamayacaktı. Oysa buraya gelirken çok saf ve masumane bir duyarlılıkla 3 yıl önce kaybettiği annesinin ruhunda yarattığı boşluğu bir nebze de olsa bu kadınla kapatmayı, ona anne sevgisi göstermeyi ummuştu. Ne yazık ki Fahriye Hanım onu bir servet avcısı gibi değerlendirmiş ve iterek kendisinden uzaklaştırmıştı. Orhan orada evinin yan duvarındaki yerini aldı ve Mine'yi beklemeye başladı. Saat 6'ya 10 vardı. Mine az sonra işinden çıkardı. Kuru ayaz yine etrafı kasıp kavuruyordu. Genç adam montun içinde titredi. Mine'nin bu kez kendini nasıl davranacağını bilmiyordu. Belki yine kızıp köpürecek, ileri geri konuşacaktı. Ailesiyle olan sorunu kendisini ilgilendirmezdi. Hatta babasıyla barışmasına sevinirdi de. Ama Rıfkı denen adam hala büyük tehlikeydi. Ve bu hayati tehdidin şu veya bu şekilde ortadan kalkmasına kadar genç kızın kendisine ihtiyacı vardı. Ne olursa olsun onu yalnız ve desteksiz bırakamazdı. Tekrar saatine baktı, 6 olmuştu. Ağır ağır Harbiye yol ayrımındaki trafik ışıklarının olduğu noktaya doğru yürüdü. Mine az sonra çalıştığı iş hanının kapısında görünürdü. Kalabalığın yoğunlaştığı iş çıkışı saati olduğundan gözlerini kızı kaçırmayayım diye hanın kapısından alamıyordu. Beklemeye devam etti. 10 dakika daha geçti. Genç kız görünürlerde yoktu. Allah Allah diye söylendi içinden. Bu akşam çıkmakta gecikmişti. Uf, burası devlet dairesi değil ki. Belki bitirmek zorunda olduğu bir işi vardır diye düşündü. Acelesi yoktu. Bekleyebilirdi. Nasıl olsa çıkacaktı. Gece yarısına kadar büroda kalacak değildi ya. Kar atıştırmaya başladı. Önce az az, seyrek tanecikler halinde. Sonra artmaya başladı. Dakikalar hızla ilerliyordu. 7'ye 20 kala geniş pencereli büronun bütün ışıkları sönünce Orhan şaşırıverdi. Mine çıkmamıştı. İlk aklına gelen ihtimal sabahki münakaşadan sonra kızın kendisini dışarıda bekleyebileceği düşüncesiyle hanın başka bir kapısından çıkabileceği oldu. Fakat hanın tek kapısı vardı. Başka yerden çıkamazdı. Daha da önemlisi Mine'nin atlatmaya, görünmeden çıkmaya çalışması saçmaydı. Nasıl olsa evini biliyordu. Sokakta görünmezse evinin kapısına dayanabileceğini akıl ederdi. Yoksa handan 6'dan evvel mi çıkmıştı? Bu da mümkündü. Orhan'ın içini tedirginlik kapladı. Kötü olasılıklar aklına geliyor ve huylanıyordu. Acaba Rıfkı denen o deyus kızın başına bir dert mi açmıştı? Kendisinden ümidi kesince başkasını kiralamış olabilir miydi? Zayıf bir olasılıktı bu. Onlara henüz işi bitirmeyeceğine dair bir şey söylememişti. Adam bu kadar çabuk harekete geçmezdi. Mine bugün işten erken çıkmış olmalıydı. Evet, en mantıklı izah buydu. Belki bir iş için dışarıya çıkmış ve bir daha büroya dönmek lüzumunu duymamıştı. Artık burada beklemenin anlamı yoktu. Kar hızını artırmıştı. Şimdi lapa lapa yağıyordu. Evine gidip bakayım diye düşündü. Hızla kalabalığa karışarak Nişantaşı'na doğru yürüdü. Yağan kar altında kızın oturduğu sokağa dalarak Mine'nin dairesinin ışıklarına baktı. Hepsi sönüktü. Emin olmak için dış kapının önünde ziline basarak uzun uzun çaldı. Açan yoktu. Belli ki Mine henüz evine dönmemişti. Orhan endişeyle titredi. Hayatında ilk defa korkmaya başlamıştı. Çayın yanında yediği kurabiyeler Mine'nin gırtlağından gitmiyordu bir türlü. Galiba mutluluk konusunda çok erken hayallere kapılmıştı. Neşesini kaybetmiş, yüzü asılmıştı. Allah'tan Erol havadan sudan konuşuyor, ağırlaşan ortamı yumuşatmaya gayret ediyordu. Fahriye Hanım'ın kendisi hakkındaki menfi tutumunu bir türlü anlayamıyordu Mine. O yaratılışı itibariyle asla insanlar hakkında ön yargılı olamazdı. Tanımadığı bir kişinin yetersizliği veya art niyetini nasıl düşünebilirdi? Pederiniz öldüğü zaman kaç yaşındaydınız kızım? Nedense yaşlı kadının geçmişini kurcalamaktan hoşlanıyor gibiydi. Fakat bunu yaparken eski bir tanıdık gibi değil de sinsi ve anlayamadığı bir şeyi öğrenmek istercesine kurcalıyordu. Mine için hiçbir mahsur yoktu. Çünkü tüm geçmişi lekesizdi ve hayatını saklayacak, utanılacak yanı yoktu. Cevap vermeye hazırlanırken Erol yeniden müdahale etti. Anne, müsaade ederseniz Mine'yi geçmişine ve ailesine ait sorularla daha fazla meşgul etmeyelim. Buna üzüldüğünü hisseder gibi oluyorum. Sanki mazisini sorguluyor gibi bir hava yarattınız. Asla böyle bir niyetiniz olmadığını biliyorum. Ama Mine sizi yeterince tanımadığı için yanlış bir izlenime kapılabilir. Onun rahatsız olmasını istemem. Bu oldukça sert bir müdahaleydi. Mine pek emin olamadı ama yaşlı kadın sanki bir an öfkeyle olduğuna bakar gibi olmuştu. Ağır ağır mırıldandı. Tabii ki küçük hanımı üzmek istemem oğlum. Ama babanın eski dostları hakkında bilgiler almak hakkım sanırım, dedi. Lütfen anne, bu konuyu şimdilik kapatalım. Erol Baran'ın sesi oldukça haşin ve uyarıcı çıkmıştı. Mine göz ucuyla ana oğula baktı. Erol'un yüzündeki gergin ve sinirli ifadeyi görebiliyordu. Diğer yandan hoşlanmamasına rağmen kadına hak verdi. Erol onun tek evladıydı ve hayat arkadaşı olarak seçtiği kadını incelemek, araştırmak ve doğal olarak geçmişini kurcalamak hakkıydı. Ve Mine geçmişiyle iftihar edebilirdi. Başını dikleştirerek gururla konuştu. Müdahale etmene hiç gerek yok Erol. Hanımefendi haklılar. Bana istedikleri soruyu sorabilirler. Bu bir tanışma görüşmesi değil mi? Buraya birbirimizi daha iyi tanımak için gelmedik mi? Sonra Fahriye Hanım'a dönerek. Bazı konularda endişeniz ve tereddütleriniz olduğunu sezinliyorum efendim. Sorunuz. Aklınıza ne takılıyorsa sorunuz. Elimden geldiğince sizi aydınlatmaya çalışırım, diye fısıldadı. Sesi yumuşak ve kısık çıkmıştı. Fakat o ölçüde de mağrur ve kendinden emindi. Kısa bir sessizlik oldu. Fahriye Hanım dikkatle Mine'yi süzmeye devam etti. Anlayışınız için teşekkür ederim kızım, dedi. Oğlum hep böyledir. En önemli konularda bile cesaretle, girgin ve acele karar verir. Bu hususta tıpkı babasına çekmiştir. Ben ikinizin de büyük bir yanılgıya düşmenizi istemiyorum. Anne! Erol Baran'ın ikaz dolu sesi bu kez buz gibi çıkmıştı. Yaşlı kadın susmak zorunda kaldı. Mine'yi buraya aldığımız kararı tartışmak için getirmedim. Bu siz bile olsanız hiç kimsenin onu üzmesine ve saygısızlık etmesine izin veremem. Mine artık nişanlımdır ve en yakın gelecekte karım olacaktır. Bu konuşma tarzınızın onu da beni de incittiğini anlamıyor musunuz? Salonda birden soğuk bir hava esti. Mine, Erol'un bu kadar şiddetli tepki göstermesine bir anlam verememişti. Yaşlı kadının yutkunduğunu, yüz hatlarının gerildiğini, dilinin ucuna kadar gelen kelimelerin ağzından dökülemediğini gördü. Gözleri buğulanır gibi oldu. Bu sert uyarı karşısında neredeyse ağlayacaktı. Mine o zaman Erol'un annesi üzerinde güçlü bir otoritesi olduğunu anladı. Müstakbel kayınvalidesinden hoşlanmamıştı. Ama bu müdahaleye içinden isyan etmek geldi. Kadının konuşmasını, aklındaki soruları sormasını istiyordu. Neyse merak ettiği bunları cevaplandırabilirdi. Yaşamında saklanacak, utanç duyabileceği en ufak bir nokta yoktu. Tüm yaşamının hesabını verebilirdi. Böylece yaşlı kadının kendisinden niçin hoşlanmadığının da sebebini anlayabilirdi. Mine'ye göre bu an çok önemliydi. Yaşlı kadınla gereken kontağı şimdi kuramazsa bu ihtilaf sonsuza kadar sürerdi. Doğru olup olmadığını kestiremiyordu. Hatta Erol'u kızdırabilirdi de ama dayanamadı, yerinden kalktı. Fahriye Hanım'ın oturduğu kanepenin yanına ilişti. Niyeti hem doğan soğuk havayı ortadan kaldırmak hem de Fahriye Hanım'ın inciden gururunu onarmaktı. Belki bu konu bir daha asla açılamayabilirdi. Erol Baran, Mine'nin ne yapmaya çalıştığını anlamadan ona baktı. Genç kız eğilip yaşlı kadının ellerini tutmuştu. Böyle bir davranış beklemeyen Fahriye Hanım irkildi. Mine o an Erol'u göremiyordu ama şaşkınlıkla kendisini seyrettiğine emindi. Bir süre kadının pamuk gibi yumuşak ellerini avuçlarının içinde tutarak gözlerine baktı. ''Siz Erol'a bakmayın. Lütfen benimle ilgili aklınıza ne geliyorsa sorun. Bundan gocunmuyorum.'' diye fısıldadı. Yaşlı kadın ellerini Mine'nin avuçlarından çekmek istediyse de yapamadı. Ondan bu tarz içten bir yaklaşım beklemediği için hayretle yüzüne baka kaldı. Kızın bu davranışının yapmacık ve kendisini aldatmaya yönelik olup olmadığına da karar veremedi. Oğlundan çekindiği belliydi. Mine onun artık başka soru sormayacağını anlamıştı. Fakat Fahriye Hanım genç kızı şaşırtan bir şey yaptı, gözleri buğulandı. Göz pınarlarında biriken yaşları tutmak için kendini zorladı ve usulca uzanarak Mine'yi alnından öptü. Allah ikinizi de mesut etsin kızım, diye mırıldandı. İnşallah Baran ailesinin devamını sağlayacak nur topu gibi çocuklar yetiştirirsiniz. Fahriye Hanım'ın bu kez içten ve samimi konuştuğuna inanmıştı Mine. Ama bu ani değişikliğin neden kaynaklandığını yine anlayamadı. Başını çevirip sevgilisine baktı. Erol kaşları çatık olmasına rağmen yapmacık bir gülümsemeyle onlara bakıyordu. Yaşlı kadın usulca ellerini Mine'nin avuçlarından çekti. Fakat çekerken de kızın ellerini ilk defa okşadı. Mine yerine dönerken aklı karmakarışıktı. Yaşlı kadına içten bir jest yapmış, gergin havayı yumuşatmış, sıkıntıyı dağıtmasını becermişti. Fakat hala ikisinin de beyninde cevaplandırılmamış sorular olduğunu hissediyordu. Ondan sonraki saatleri havadan sudan şeyler konuşarak geçirdiler. Daha çok Erol konuşuyordu, onlar da dinliyordu. Akşam yemeği vakti geldiğinde Erol cebinden bir kutu çıkardı. Gözleri parıldayarak "Yemeğe resmi iki nişanlı gibi oturmak istiyorum," dedi. Kutunun içinden maddi değeri çok yüksek, iri, pırlanta bir nişan yüksüğü çıkardı. Mine ömründe bu kadar iri pırlanta görmemişti. İçini yeniden bir heyecan dalgası kapladı. "Nişanımız kendi aramızda basit ve sade bir merasim olacak," diyen Erol Baran, genç kıza yaklaşarak yüzüğü parmağına geçirdi. Yüzük ölçüsü alınmış gibi tıpatıp parmağına uygun gelmişti. Mine heyecandan titriyordu. Yakışıklı sevgilisi uzanarak onu yanağından öptü. Artık utanması için sebep yoktu. Fakat elinde olmadan kızarmış, yanakları alal olmuştu. Bir an ne yapacağını bilemedi. Yaşlı kadına bir göz attı. Onu mutlu ve oğlunun saadetinden bahtiyar göreceğini sanmıştı. Oysa fark edebildiği tek şey kadının yüzündeki ümitsizlik ve üzüntü izleriydi. "Fahriye Hanım, umarım ikiniz de mutlu olursunuz," diye fısıldadı. Mine, "Yanılıyor muyum acaba?" diye düşündü. Bu izlerin mutlulukla uzaktan yakından ilgisi yoktu çünkü. Orhan ne yapacağını kestiremiyordu. Uzun süre Mine'nin apartmanının bulunduğu sokağın civarında dolaşıp durdu. Bir türlü karar veremiyordu. Saatler ilerliyor fakat kız ortalarda görünmüyordu. Yavaş yavaş beyninde yer eden endişe tohumları onu korkutmaya başlamıştı. Mine'nin başına bir hal gelmiş olabileceğini düşünmek bile istemiyordu. Rıfkı bu kadar çabuk harekete geçemezdi. Kızın babası ise ikinci buluşmayı beklemek zorundaydı. Başka şansı yoktu. Gece ile beraber yağan kar da artmıştı. Orhan sokak lambalarının buğulu ışıkları altında lapa lapalı yağan kar taneciklerine bakıyordu. Kaldırım kenarlarına park etmiş tüm arabalar bembeyaz bir örtünün altında kaybolmuşlardı. Isı daha da düşecek ve buzlanmaya başlayacaktı. Sokaktan geçen arabaların farları birkaç metreden fazlasını göstermiyordu. İnsanlar evlerine bir an evvel kapak atmak için koşuşuyorlardı. Şansa bak diye homurdandı içinden. Sokakta bekleyerek geçireceği bu gecede hava azizlik etmiş, kar getirmişti. Bembeyaz sokakları aşınlarken Mine'nin hayatında bir erkek vardır diye düşündü. Genç, sağlıklı, iş düzenini kurmuş bir genç kızın yaşamını zenginleştiren, hayatın güzelliğini paylaşacağı bir erkekle yaşaması kadar doğal ne olabilirdi ki? Belki bu gece o erkekle birlikteydi ve evine hiç gelmeyecekti. Nasırlaşmış kalbinde eziklik duydu. Sonra kendi kendine kızdı. "Ulan ne umuyordun ki zaten?" diye söylendi. "Sana yüz vermediğini biliyorsun. Hiçbir zaman da seni dilli dolu, aylak bir ressamdan öte görmedi. Saçmalamayı bırak," diye geçirdi içinden. Fakat şu saatte duyguları hiç önemli değildi. Sadece Mine'nin bir an önce evine sağ salim dönmesini diliyordu. Feci bir açmaza saplanmıştı. Kızın başına gelecek bir felaket onu perişan etmeye yeterliydi. Üşüyordu. İnce köseli ayakkabıları su geçirmiş, ayakları lök gibi ıslanmıştı. Acıkmıştı da, kuru kuru öksürdü. Ama Mine'nin gelişini göremem endişesiyle evinin tam karşısında gizlendiği apartman aralığının koyu gölgesinde beklemeye devam etti. Kar yağışı daha da hızlanmıştı. Sofra tek kelimeyle muhteşemdi. Mine hayatı boyunca böylesine zengin ve görkemli bir masaya oturmamıştı. Uzun masa üzerindeki yemek takımlarının kalitesi, kristal kadehler, gümüş şamdanlar tam filmlerde gördüğü, yaşayabileceğini asla tasavvur edemeyeceği bir ortama götürmüştü onu. Yemek servisini orta yaşlı, o zamana kadar görmediği bir kadın hizmetkar yapıyor, şarap ve su servisi ise başka bir uşak tarafından yerine getiriliyordu. Erol o eski neşeli haline dönmüştü. Mine'ye karşı ilgili ve sıcaktı. Fahriye Hanım'ın yüz hatlarından ise bir mana çıkarmak artık imkansızlaşmıştı. İki nişanlı şarap içmelerine rağmen yaşlı kadın su ile yetinmiş, yalnızca bu nişan için kalkan ilk kadehte bir yudum şarap almıştı. Yine de genç kız sevgilisinin tüm çabalarına karşın bir türlü sofrada sıcak ve mutlu bir havanın doğmadığını gözlemliyordu. Garip bir gerginlik vardı. Yemek başladığı gibi soğuk bitti. Erol kahvelerini salonda içmeyi teklif etti. Fahriye Hanım Mine'ye dönerek, "Ben yeterince yanınızda kaldım. Yaşım itibariyle çabuk yoruluyorum. Belki Erol söylemiştir. Bütün günümü yukarıdaki odamda geçiririm. Sizi baş başa bırakmak ve odama çekilmek istiyorum. Seninle tanıştığıma sevindim kızım," dedi. Mine ayağa kalktı. Nasıl davranacağını yine kestiremedi. Elini uzatmakta kararsız kaldı. Yemek sonrası masadan kalkar kalkmaz onları terk etmesi de manidardı. Gerçekten yaşı ve yorgunluğu nedeniyle mi çekilmek istiyordu, yoksa bu da Mine'ye yönelik bir protesto muydu? Genç kız anlayamadı. Fahriye Hanım ağır ağır bastonuna dayanarak kapıya doğru yürüdü. Veda için daha yakın bir jeste lüzum görmemişti. Erol, hizmetkarlarından birine size yardım etmesi için çağırayım mı anne diye sordu. Kadın soğuk bir sesle, hiç gereği yok, kendim gidebilirim dedi. Nişanlılar salonda yalnız kalmışlardı. Mine ürkek bakışlarını Erol'a çevirdi. Ondan bir açıklama bekler gibi hali vardı. Erol'un yüzü gölgelenmiş, iri gözlerinde belirgin bir hüzün şekillenmişti. Üzgünüm diye mırıldandı. Annemin son zamanlarda durumu pek iyi değil. Sana daha önce de bahsetmiştim. Nedense ürkek, insanlardan kaçan, şüpheci bir kimliğe büründü. Bu hali beni bir hayli endişelendiriyor. Mine başını önüne eğerek, galiba benden hoşlanmadı diye fısıldadı. Erol bir kahkaha attı. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Bu annemin her zamanki halidir. Dedim ya, babamın ölümünden sonra böyle oldu. Zamanla onun gerçek yüzünü anlayacak ve daha iyi tanıyacaksın. Aslına bakılırsa pırlanta gibi bir kalbi vardır. Merhametli ve sevecendir. Üzgünüm ama ilk izlenimim öyle olmadı. Sonra böyle bir laf ettiği için pişman oldu. Erol'un üzülmesini istemiyordu. Ne de olsa annesiydi. Erol Baran yaklaşarak kızı kollarının arasına aldı. Böyle düşünmekle haklı olabilirsin. Annemin ilk karşılaştığı insanlara verdiği imaj hep böyle olur. Katı, haşin ve de sert. Yakında yanıldığını göreceksin. Kanımca o seni sevdi. Umarım sen haklı çıkarsın. Hiç şüphen olmasın. Erkeğin kolları bedenini sıkıca kavramıştı. Mine heyecandan nefesi kesilir gibi oldu. Göz göze geldiklerinde Erol'un yüzündeki arzu ve ihtirası bütün çıplaklığıyla gördü. Erol'un sıcak soluklarını yüzünde hissediyordu. Dudakları buluştu. Mine damarlarındaki kanın hızla dolaşmaya başladığını duyumsadı. O da sevdiği adama arzuyla sarılarak öpüşüne bütün canlılığı ile karşılık verdi. Neredeyse nefessiz kalacaktı. Erol'un sırtındaki elleri omuzlarına, beline, sonra da göğüslerine doğru kaymaya başlamıştı. Mine'nin hiç itirazı yoktu. Cinsel heyecan benliğini kaplamaya başlamıştı ki Erol birden doğruldu. Dudaklarını kızın dudaklarından çekti. Ellerini vücudundan uzaklaştırdı. Mine oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi kızaran yüzü, alalı olmuş yanakları ile bir suçlu edasıyla sevgilisine baktı. Erol'un yüzünde garip bir mana oluşmuştu. Hafifçe geri çekildi. Genç kız o anda nişanlısının ruhundaki fırtınayı anlayabilse dehşetten dona kalabilirdi. Oysa mutluluktan uçuyor ve saadetini içine sindiremiyordu. Zaten kim olsa sindiremezdi. Olaylar bugün öylesine hızlı gelişmişti ki sevdiği adam evlenme teklifi etmiş, yıldırım hızıyla nişanlanmış ve böylesine pahalı bir araba hediye etmişti. Bunu sadece bir başlangıç olduğunu da biliyordu. Hiçbir şey umurunda değildi. Hatta kendisinden hazmetmediğine inandığı Fahriye'nin bile. Erol'u bir durgunluk almıştı. Bir süre yan yana oturarak geleceğe ait yaşamlarından bahsettiler. Erol onu tercihe zorlamamakla beraber evlenir evlenmez işini bırakmasından yanaydı. Evinin kadın olmasını istiyordu. Mine buna hiç itirazda bulunmadı. Ona sadece Erol'un varlığı yeterliydi. Saatler ilerledi. Genç kız vaktin nasıl geçtiğini anlayamadı. Neden sonra artık gitsem iyi olacak dedi. Erol da biraz daha kalması için itiraz etmedi. Haklısın, yarın iş günü ve çalışacaksın diye tasdik etti. Birlikte kalktılar. El ele salondan çıktılar. Erol nişanlısına dönerek beni biraz bekle, yukarı çıkıp paltomu alayım dedi. Sevgilisi küçük saray yavrusu Malikane'nin geniş antresinden üst kata çıkan merdivenlere doğru yürüdü. Mine'nin gözleri biraz da merakla antrenin zengin tefrişine takıldı. Erol yukarıya çıkınca antrede yalnız kalmıştı. Yakın bir gelecekte bu muazzam Malikane'nin sahibi olacaktı. Geleceği düşündükçe yüreği çarpıyordu, beklemeye başladı. Antrede evin çalışan kadrosundan kimse yoktu. Herhalde evin personeli çekilmiş olmalıydılar. Bu nedenle çekinmeden rahatlıkla etrafa göz atmaya devam etti. Erol'un çalışma masası olan büyük kütüphane tam karşısındaydı. Birden aklına geldi. Sevgilisine sormayı unutmuştu. Acaba Kentucky Bird duvarda nasıl durmuştu? Kapıyı aralayıp bakabilirdi. Kısa bir an duraladı. Bunun doğru olup olmayacağını düşündü. Artık ev sahibinin nişanlısı bile olsa Erol'un odasına habersiz girmesi hoş olmayabilirdi. Omuzlarını sikti. Nasıl olsa etrafta kimsecikler yoktu. Bu utanılacak bir şey de değildi. Sadece kapıyı aralayıp içeriye bir göz atacaktı. Ürkek adımlarla kapıya yaklaştı ve araladı. İçeride ışıklar sönüktü. Fakat antrenin bol aydınlığı bir ışık huzmesi halinde çalışma odasının zeminine süzülüyordu. Mine rahatlıkla eşyaları seçebilmişti. Tabloların asılı olduğu duvara yaklaştı. Gözleri duvarda Kentucky Bird'ü aradı. Hayret, resim duvara asılmamıştı. Emin olmak için yanı başındaki masa lambasını açtı. O av kompozisyonu hala yerinde duruyordu. İçinde tuhaf bir burukluk hissetti. Acaba sevgilisi tanışmalarına vesile olan Ato ablayı niye asmamıştı? Birden bir suçlu gibi Erol tarafından yakalanmak korkusuna kapıldı. Aceleyle lambayı söndürerek dışarıya fırladı ve usulca kapıyı kapattı. Tam zamanında çıkmıştı. Ortaya doğru ilerlerken paltolarını getiren nişanlısı da merdivenlerin üst basamaklarında görünmüştü. Arabaya bilinceye kadar ona bir şey sormadı. Alfa Romeo İstinye bayırından aşağıya inerken Mine gülümseyerek ''Okuş resmini duvara astırdın mı?'' diye sordu. Erol'un nasıl bir gerekçe süreceğini merak ediyordu. ''Evet, mükemmel durdu. Seni de görmeni isterim.'' Sevgilisi yalan söylüyordu. Hem de önemsiz bir konuda, hiç gereği yokken. Onun gibi bir adamın niye böyle bir yalanına başvurduğunu hiç anlayamadı. Şaşırdı. Yalan söylemesine çok yadırgamıştı. Bu Erol'a kesinlikle yakıştıramadığı bir davranıştı. Ama bu yalanı yüzüne vurmadı. Aklı karıştı. Gözleri dışarının karanlığına takıldı. Lapa lapa kar yağıyordu. Orhan ısrarla şiddetli kar yağışı altında beklemeye devam etti. Kız gece yarısı da gelmezse çekip gidecekti. Saatine baktı, 11:30'tu. Yarım saat daha beklerim diye düşündü. Her tarafı kar altında kalmaktan sırılsıklamdı. Ayrım sonu. Sayfa 117.